diriliş ve yaşam benim. İsa Mesih'in söylediği bu tanım, kutsal yazıların en güzel kesimlerinden birisidir. İsa'nın dertli ve üzüntülü insanlara duyduğu yakınlığı ve onlarla birlikte ağladığını, aynı zamanda ölüleri diriltirken sergilediği eşsiz gücünü de görüyoruz İncil'de. Kutsal kitap ölümü varlığın yok oluşu olarak değil, varlığın ayrılışı, bölünüp koparılışı anlamında tanımlar. Bizler ruhsal olarak ölüyüz. Paulus, suçlarımız ve günahlarımızda ölüydük diyor. Her ne kadar bedensel olarak yaşıyor, nefes alıp veriyorsak da ruhsal anlamda ölüyüz. Tanrı bizi ruhsal ölüler olarak görüyor. Ruhsal ölüm demekle ne demek istiyoruz? Tanrı insanı yarattığı zaman onu kendi imajında ve kendi benzerliğinde yarattı. İmaj, temsil demektir. Buna göre insan Tanrı'nın eliyle oluşan canlılar arasında Tanrı'yı temsil edecekti. Benzerlik, bir şeye benzemek demektir. Peki insan hangi açıdan Tanrı'ya benziyordu? Kutsal kitapta Tanrı'nın bir olduğunu, ancak bu birlikte Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan üçlü bir birlik olduğunu anlıyoruz. Bu üç ayrı Tanrı demek değil, bir Tanrı'nın kendisini üç kişilikte göstermesi demektir. Bunun nasıl olduğunu tam olarak anlayamıyoruz. Ama kutsal kitap bu gerçeği böyle öğretmektedir. Buna göre Tanrı insanı yarattığı zaman onu bir kişi olarak yarattı. Ama o birlikte bir beden, bir can ve bir ruhtan oluşan bir varlık ortaya çıkardı. Beden ile çevremizdeki dünyanın varlığından haberdar oluruz. Can ile içimizde yaşayan, gözlerimizle bakan, kulaklarımızla dinleyen ve uzuvlarımızla duyumsayan bir varlığın farkına varırız. Ama ruh ile Tanrı'yı tanıyabilir ve onun bereketlerini gönenebiliriz. Tanrı kendi yarattıklarını sevdiğinden onların kendisinden kopuk ve uzak bir şekilde yaşamalarını istemedi. Onları kurtarabilmek için bir tasarı hazırladı ve bunu uyguladı. Bu tasarıya göre Tanrı biricik oğlunu yeryüzüne gönderecek ve bu kişiye insanın ruhsal ölümüne neden olan günahı ortadan kaldıracaktı. İsa yeryüzüne günahlıları kurtarmak için geldi. O günahlarımız uğrunda ölmeye geldi ve öldü. Şimdi Tanrı insanları günah yollarından dönmeye, biricik oğlu olan Rab İsa'yı kurtarıcıları olarak kabul etmeye çağırıyor. İnsanlar bu çağrıyı kabul edip İsa'ya iman ettikleri zaman Tanrı onların ruhuna yaşam verecek ve bu insanlar Tanrı ve onun bereketleri karşısında diri bir duruma geleceklerdir. Bu yüce gerçeği İncil'de birçok ayette görebiliriz. Örneğin Yuhanna 5:24'te şu sözleri okuyoruz. Size önemle belirtiyorum. Benim sözümü dinleyenin ve beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. O yargılanmayacaktır. Ölümden yaşama geçmiştir. Bu gerçek insan soyunu ikiye bölmektedir. İnsanları birbirinden ayıran bu gerçek, insanların renkleri ya da bağlı oldukları dinler değil, tersine Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul ederek sonsuz yaşama sahip olup olmamamız ya da günahlarımız içerisinde Tanrı'ya hala ölü olup olmamamızdır. Kutsal kitap şu gerçeği açıklıkla bildiriyor. Varlığında oğlu İsa'yı bulunduranın sonsuz yaşamı vardır. Varlığında oğlu bulundurmayanın sonsuz yaşamı yoktur. Şimdi gelelim asıl konumuza. Beytanya'dan Lazar adlı bir adam hasta düşmüştü. İsa oraya vardığında Lazar'ı 4 gün önce ölmüş ve mezara konmuş buldu. Kalabalık insanlarla birlikte Lazar'ın mezarına gittiler. Mezar bir mağaraydı, önüne de bir taş koymuşlardı. İsa, taşı kaldırın diye buyurdu. ölünün kız kardeşi Marta, "Ya Rab, artık kokmuştur, öleli 4 gün oldu," dedi. İsa, "Sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin, demedim mi?" diye yanıtladı. Taşı kaldırdılar. Sonra İsa yüksek sesle bağırdı, "Lazar, dışarı gel." Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü bir bezle örtülü dışarı çıktı. İsa, "Onu çözün, bırakın gitsin," dedi. Burada öğreneceğimiz birçok dersler vardır. Önce ortada bir ölü var. Bu durumda rasyoneller artık çok geç kalındığını söylerler. Gerçekten de İsa'nın etrafındaki insanlar da aynen böyle söylemişlerdi. Körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölmesini de önleyemez miydi? Bu insanlar yarım da olsa bir mucize görseler tatmin olacaklardı. Lazar hasta olsun olmasına ama yine de dirilsin. Onlar bunu istiyorlardı. Oysa Rab İsa'nın düşüncesinde Lazar için çok daha iyi bir plan vardı. Bunu size de anlatayım. Günahlı yollarda uzun yıllardır yürüyor olabilirsin. Sayısız günah ve suçların olabilir. Öte yandan yaşın genç olabilir ama buna rağmen günahın acı şerbetinden sen de en azından birkaç yudum içmişsindir. Baba evinden kaçan ve kötü yollara düşen bir kadın ya da kendini kumara ve içkiye kaptırmış biri de olabilirsin. Tanrı seni de çağırıyor. Bu durumda şeytan da kulağına şu sözleri fısıldayabilir. Çok geç, senin işin bitti, geri dönemezsin. Hayır sevgili arkadaşım, her şey henüz bitmedi. Bu bedende yaşadığın sürece senin için hala bir ümit vardır. İkinci sorun bağlar sorunuydu. Lazar tepeden tırnağa kefenle sarılıydı. Bugün de günahları ve suçları içerisinde ölü olan ve dini geleneklere sarılı olup hoş kokan birçok kimseler vardır. Ne var ki kefen ölü bedeni çürümekten alıkoyamaz. Sonuçta çürüme kaçınılmazdır. Bir kaya kovuğu. Mağara hakkında mezmurda bir ayet vardır. Mağara sıkıntı yeri, karamsarlık yeri, yalnızlık ve umutsuzluk yeri, tutsaklık yeridir. Siz de kendinizi böyle bir yerde görüyor musunuz? Siz de Tanrı'ya ölüsünüz, Tanrı'dan kopuksunuz. Günah işlediğiniz için ondan ayrı kalmışsınız. Zaman zaman dışınızı örtmeye çalışarak içerideki çürümeyi göstermemeye çalışıyorsunuz. Ama dinleyin, sizin için de bir kurtuluş yolu var. Çünkü kurtarıcı bugün de sizi bekliyor. Ona gelin ve kurtulun. Çürüme. Durum şimdi çok berbattır. Günahın sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış. Her şey birbirinden ayrılıyor. Kardeşini çok seven Marta bile o artık kokmuştur diyordu. Durum hiç de iç açıcı değildi. Bilmem bunu görebiliyor musunuz? Ama yılgınlığa kapılmayın. Hala bir umut var. Çünkü İsa orada duruyor. 4 gün. Bu uzun süre gelen bir problemdir. Gerçekten bu durumda artık hiçbir umut kalmamış gibidir. Bu nedenle İsa'ya öyle diyorlardı. Öleli 4 gün oldu. Siz de böyle biri misiniz? Uzun yıllardır günahın tutsağı mısınız? Yıllar günah alışkanlığınızı sertleştirip kırılmaz bir duruma getirmiş, canınız yanmış, karanlık koyulaşmakta ve önünüzde bir cehennem çukuru açılmaktadır. Artık çok geç mi kalındı acaba? O gün kurtarıcı İsa karşısında bir sürü umutsuz durumlarla karşılaşmıştı. Birincisi, çok geç kalınmıştı. İkincisi, çok kötü bir duruma gelinmişti. Üçüncüsü de aradan epey bir zaman geçmişti. Artık bir umut kalmamış mıydı? Hayır, tabii ki kalmıştı. Çünkü İsa oradaydı. Olayların tam ortasındaydı. İsa neredeyse orada diri bir umut vardır. Şimdi bütün gözler İsa'nın üzerindeydi. Çünkü tek umut oydu. Sonra İsa şöyle dedi, taşı kaldırın. ölüyü diriltecek olan birinden ne ilginç bir istek değil mi? İsa bu taşı kendi söyleyeceği bir sözle ya da bir düşünceyle yuvarlayamaz mıydı? Evet, yuvarlayabilirdi ama burada bir ilke yatıyor. Rab bizim itaat ederek yapabileceğimiz bir şeyi mucize gerçekleştirerek kendisi yapmaz. Bu taş bize insan isteğini gösterir. İnsanın isteği de böyle sert, soğuk ve ağırdır. Bir türlü kurtarıcıya teslim olmak istemez. Sizin isteğiniz de böyle mi sevgili dinleyicimiz? Siz de kendinizi günahlardan, kötü alışkanlıklardan ve günahın getirdiği sonuçlardan kurtaramıyor musunuz? Kurtarıcı, taşı kaldırın diye sesleniyor. İsa yüreğinizi açmanızı istiyor sizden. Yüreğinizin kapısını ancak siz açabilirsiniz. İsterseniz açabilirsiniz. İsa, işte kapıda duruyor ve çalıyorum diyor. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa içeriye gireceğim. Sevgili dinleyicimiz, Rab İsa ölen ve çürümeye yüz tutan bir cesedi tekrar yaşama geri getirdi. Eski hasta durumuna değil ama yepyeni, sapasağlam bir durumda geri getirdi. Siz de öyle dirilmek ve yenilenmek istiyor musunuz? Her şey sizin için çok mu geç? Durumunuz çok mu kötü? Uzun zamandır günahta mısınız? Korkmayın. İsa yanı başınızda duruyor. Onun sözlerine kulak verin. Yüreğinizi ona açın. Kendi isteğinizi bir yana bırakın, o sizin de yüreğinize girecektir. O zaman vaat etmiş olduğu gibi yepyeni ve sonsuz bir yaşam sizin olacak. Gelin, henüz bugün fırsatınız varken Rab İsa'ya Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak iman edin. Rab her birinizi bereketlesin.